Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini tek parti yönetiminden çok partili hayata dönüşü esas alan 1945 sonrası gelişmelere, 1946 seçimini, 46-50 arasında rejimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Demokrat Parti'nin içindeki, kamuoyundaki değişimi, dönüşümü, nihayet 14 Mayıs 1950'de serbest bir seçimle iktidarın barışçı bir şekilde sandıktan çıkan Demokrat Parti'ye devredilişini, 10 yıllık Demokrat Parti iktidarını, Demokrat Parti'nin reformlarını, kalkınma hamlelerini, bu arada muhalefetle Demokrat Parti arasındaki gerginlikleri, bilhassa Demokrat Parti'nin bürokratik zümreyi kontrol altına almak, tek parti dönemindeki alışkanlıkları değiştirmek için yürüttüğü mücadelenin bürokratik zümrelerde meydana getirdiği tepkiyi, bu tepkinin siyasette muhalefetin sertliğiyle beraber Demokrat Parti'nin tecrübe eksikliğinden kaynaklanan bir takım hatalarla beraber 27 Mayıs darbesine yol açmasını, 27 Mayıs darbesinin yarattığı büyük tahribatı hem demokrasimizde, hem hukuk devletinde, hem toplumda kültürel kutuplaşma bakımından, hem devletin temel kurumları, ordu başta olmak üzere bu kurumların tahrip olması bakımından, ordunun içerisindeki cuntalaşma ve bunun 12 Mart'a kadar devam eden cuntacılık mücadelelerinin yol açtığı tahribatları anlatmaya çalıştık. Bu arada 27 Mayıs darbesinden sonra oluşturulan 27 Mayıs 61 Anayasası'nın vesayetçi bir sisteme yol açacak, çoğunluğun yönetme hakkını engelleyecek bir mantıkla oluşturulmasını ve siyasi yelpazenin yeniden teşekkül etmesini, siyasette yönelik müdahaleler ve bu vesayet sisteminin, seçim sisteminin tek başına iktidarı engelleme amacına matuf olmasına rağmen Adalet Partisi'nin 1965'te tek başına iktidar oluşunu ele aldık. Nihayetinde 12 Mart 1971 askeri darbesini ele alıyoruz, konuşuyoruz. Bunu daha uzun bir süre konuşacağız. 9 Mart darbe teşebbüsünü engellemek için hayata geçirilen 12 Mart darbesi çok esaslı bir takım değişikliklere de yol açacak. Yine bu dönemde şiddet hareketlerinin boy göstermesi, bilhassa 70'lerin ikinci dönemindeki şiddet hareketlerine de işaret olacak. 12 Mart'ı mütakiben bu 9 Mart darbe teşebbüsünün içerisinde yer alan bir takım terör örgütleri netice itibariyle kendilerine yönelik bu harekat karşısında terör faaliyetlerine başladılar. Hatırlayacaksınız, ilk darbe metni açıklandığında bunu kendi darbeleri zanneden bir takım gruplar bu darbeyi destekleyecekler ama zaman içerisinde 12 Mart'ın 9 Mart'ta Bağızvari, böyle bir tek parti yönetimi kurmak isteyen kesimlere karşı olduğu anlaşılınca bu sefer bir muhalefet ortaya çıkacak. Bu terör örgütleri de şiddet hareketlerine başlayacaklar. Bu dönemdeki şiddet hareketleri de aslında gerçekten ne kadar tahrip edici bir mantığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. İşte mesela birkaç örnek vermek istiyorum. Aranan bazı örgüt militanları 30 Mayıs'ta İstanbul'da polisten kaçarken girdikleri bir binbaşının evinde tesadüfen giriyorlar. Rehin alma olayı gerçekleştiriyorlar. 51 saat sonra güvenlik güçlerinin operasyonluğuyla bu rehin alma eylemi sona eriyor. Binbaşının kızı Sibel Erkan'ı Maltepe Küçükbağ sokaktaki evde rehin alan ve karşılığında yurt dışına gitme kolaylığı isteyen militanlar 1 Haziran'da başlatılan operasyona silahla karşılık veriyorlar. Çatışma sonucunda bir militan öldürülüyor, diğeri yaralı olarak ele geçiriliyor. 14 yaşındaki Sibel ise yara almadan kurtarılmış oluyor. Bir başka hadise, özel bir kliniğin sahibi olan, ruh ve sinir hastalıkları kliniğin sahibi olan Doktor Rahmi Duman'ın 15 yaşındaki oğlu Hakan Devgenç üyesi olduğu belirtilen silahlı kişilerce İstanbul Bakırköy İncirli'deki kliniğin bahçesindeki köşkten kaçırılıyor. 3 gün sonra fidyeciler 250 bin lira verilmesini istiyorlar. Bu parayı alarak serbest bırakıyorlar. Bu hadisenin de arkasından yine yasa dışı bir örgüt çıkıyor. Artık şiddetin boyutları ve rehin almak gibi böyle hani çok kabul edilemez yerlere savruluşunu görüyoruz. Bir başka yine eylem, İsrail Başkonsolosu kaçırılıyor 17 Mayıs'ta ve yine bir terör örgütünün militanları kaçırıyorlar ve bu kişiyi öldürüyorlar netice itibariyle. Dediğimiz gibi yani bu 9 Mart darbe teşebbüsü başarısız olmasına rağmen bu terör faaliyetleri devam ettiriliyor. Şimdi 12 Mart'ın buluşmasıyla beraber gelişen bir takım hükümetler, ara rejim hükümetleri var. Bunların üzerinde bugün biraz duralım. Başbakan Süleyman Demirel'in 12 Mart muhtırasıyla birlikte istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 19 Mart 1971'de yeni hükümeti kurma görevini CHP Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'e öneriyor. Bununla birlikte Erim'e Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan tarafından gönderilen başbakanlık önerisi mektubundaki görevin kendisine ancak CHP'den istifa etmesi koşuluyla verilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu mektupta şöyle deniliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, içinde bulunduğumuz anarşik durumu giderecek ve anayasanın kapsadığı reformları Atatürkçü bir görüşte ele alacak ve devrim kanunlarını uygulayacak, kuvvetli ve inandırıcı bir bakanlar kurulunun anayasanın 102. maddesine göre teşkili için sizi başbakan olarak görevlendirmeyi istemekte ve partiler üstü bir anlayış ve tutumla çalışmanızı kolaylaştırmak ve sağlamak üzere de CHP'den istifa etmenizi gerekli görmektedir. Bu tercih ve şartları kabul buyurduğunuz takdirde gereğini ivedilikle yerine getirip bildirmenizi rica eder, saygılarımı sunarım. En iyi temennilerimle. Yani bir an önce CHP'den istifa ederseniz başbakanlık görevi size verilecek deniyor. Tabi bu arada girişte ifade ettiğim bu terör olayları da netice itibariyle işte bu darbenin gerekçesi haline dönüşüyor. Bu hükümetlerin müdahalenin gerekçesi haline dönüşüyor. Erim mektubu alır almaz Nihat Erim kendisine önerilen şartları benimsedi ve aynı gün partisinden istifa ederek hükümeti kurma çalışmalarına başladı. 26 Mart'ta açıklanan Erim kabinesi aynen onaylandı. Burada mektuba yeniden dönelim, hatırlanacaktır. Yani partiler üstü olması isteniyor. Bir takım reformlar var, bunlar yapılacak diyor. Yani aslında darbenin mantığı devam ettiriliyor. Yani siyasete, demokrasiye yönelik 27 Mayıs darbesiyle başlayan güvensizliğin devam ettiğini görüyoruz. Erim kabinesinde, 25 kişilik kabinede 5 Adalet Partili, 3 CHP'li, 1 MGP'li üye yer alırken kalan 14 bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından seçiliyor. Veya atanıyor, seçiliyor demek çok isabetli olmaz herhalde. 7 Nisan'da yapılan güven oylamasında hükümette 46 ret, 3 çekimsele karşılık 321 oyla güven oyu veriliyor. Yıl sonuna kadar kabinede birçok değişiklik oluyor. 14 Temmuz'da Cumhuriyet tarihinin ilk kez bir Kültür Bakanlığı kuruluyor ve bakanlığa Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından Talat Halman atanıyor. Talat Halman'la ilgili daha sonra bir gelişme olacak. Onu da ayrıca anlatmak isterim. Kısaca burada ifade edeyim. Bu yıl Itri'nin konserle anılması için bir kampanya yürütülüyor. Türk Sanat Musikisi'nin büyük ismi. Ve bunun için de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın salonu kullanılmak isteniyor. Buradan bir Kızılca kıyamet kopuyor. Yani Türk sanat müziği aleyhine, Itri aleyhine bir kampanya ve bunun bir gericilik olduğu yönünde bir kampanya başlatılıyor. Talat Alman istifa etmek durumunda kalıyor. Yani salonu tahsis ettiği için. Dediğim gibi bunu daha geniş ele alma imkanımız olacak. Sonbahar aylarında Başbakan Erim ile Adalet Partisi lideri Demirel arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Adalet Partisi 5 Ekim'de partili bakanların hükümetten çekme kararı alıyor. Anlaşmazlığın tırmanması üzerine Erim 26 Ekim'de istifa ediyor. Ama istifası kabul edilmiyor. Adalet Partisi'nin hükümetten çekilme kararını 6 Kasım'da geri almasıyla bunalım atlatılıyor. Ama kabineden istifalar ve yeni atamalar devam ediyor. 3 Aralık'ta bu kez aralarında Başbakan Yardımcıları Sadi Koçaş ve Atilla Kara Osmanoğlu'nun bulunduğu 11 bakanı kalkınma hamlesini ve reformları Atatürkçü bir görüşle gerçekleştirme olanağı kalmadığı inancıyla bu isimler hükümetten istifa ediyor. Bunun üzerine Erim de Sunay'a kabinenin istifasını sunuyor. Sunay 5 Aralık'ta hükümeti kurma görevini yeniden Nihat Erim'e veriyor. 11 Aralık'ta açıklanan yeni bakanlar kurulu listesi 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylanıyor. 24 üyeden oluşan kabinenin yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi dışından atanıyor. Ayrıca Adalet Partisi'nden 7, CHP'den 4, MGP'den 1 üyeye bakanlık görevi veriliyor. Bakanlar Kurulu 22 Aralık'ta 45 ret, 3 çekimser, buna karşılık 301 oyla güven oyu alıyor. Bununla birlikte 2. Erim hükümeti de çok uzun ömürlü olmuyor. Erim ile siyasi parti liderleri arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda hükümet 17 Nisan 1972'de görevden istifa ediyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bu istifayı kabul ederek Erim'in önerisi doğrultusunda başbakanlık görevini vekaleten Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'e veriyor. Çok geçmeden de Ferit Melen başbakan olarak atanıyor. Şimdi bu tabii böyle tuhaf bir hükümet oluşunca bu hükümetin bir şey yapması söz konusu olmuyor. Bu askerlerin yapmak istedikleri bir takım değişiklikler gerçekleşiyor. Bu arada dediğim gibi bu terör örgütlerinin eylemleri söz konusu. 27 Mayıs Anayasası çoğunluğun yönetme hakkını sınırlandırmak, onu engellemek amacına matuf bir vesayet sistemi mantığıyla kurulduğu için hükümetin arzu edildiği kadar ya da icap ettiği kadar güçlü olmadığı ortaya çıkıyor. Özellikle bu kriz dönemlerinde. O yüzden de 12 Mart'tan sonra 27 Mayıs 1960 darbesiyle ortaya çıkan 61 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştirmeye yöneliyorlar. Bu değişikliklerle 61 Anayasası revize edilmiş oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkındaki öneri 20 Eylül'de Senato'da yapılan görüşme sonucunda kanunlaşıyor. Böylece 1961 Anayasası'nın başta temel hak ve hürriyetleri düzenleyen 11. maddesi olmak üzere birçok maddesi değişmiş oluyor. 12 Mart muhtırasından hemen sonra gündeme getirilen anayasa değişikliği daha çok 61 Anayasası'ndaki bazı maddelerin düzenlenmesi ve bazı özgürlüklerin sınırlanması amacına matuf. Bunun yanında üniversiteler, hakim ve savcılar, Anayasa Mahkemesi, sık yönetim ve savaş hali, Yargıtay ve Danıştay ile ilgili maddeler de değiştiriliyor. Bu arada hükümetlere kanun gücünde kararname çıkarabilme yolu açılıyor. Bu yetki veriliyor. Haziranda partiler arasında başlatılan değişiklik çalışmaları 20 Ağustos'ta Adalet Partisi, CHP, Demokratik Parti, Milli Güven Partisi milletvekillerinin toplu imzalarını taşıyan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ile hız kazanıyor. Söz konusu parti liderlerinin de imzaladığı 422 imzalı değişiklik teklifinin mecliste ve senatoda görüşülmesi sırasında özellikle 11. madde üzerinde yoğun tartışmalar yaşanıyor. Partiler arası mutabakatta sık sık askıya alınan 11. madde görüşmeleri sonuçta hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik muğlak ifadelerle gerçekleşiyor ve kanunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Sunay'ın onayından sonra 22 Eylül'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren anayasa değişiklikleri birçok hukukçu tarafından aslında anayasa, yeni bir anayasa haline geldi şeklinde yorumlanacaktır. Evet, bu bir takım hani iktisadi kalkınma, işte reformlar iddiaları bu dönemde gerçekleşmiyor ama Anayasa değişikliği 12 Mart döneminde gerçekleşiyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu hükümetler de bir yanda hani siyasetin konusu olan temel tartışma noktalarını darbeci bir kararla, üstelik meclis dışından atanmış bakanlarla hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ancak bunlar başarılı olamıyor. Bu netice itibariyle 12 Mart'ın hükümet düzeyinde hayata geçirebildiği bir reform, kalkınma hamlesi vesaire söz konusu değil. Ama 27 Mayıs darbesiyle gelen 61 Anayasası bu şekilde değiştirilmiş oluyor. Yine işte bu arada tabii bu 9 Mart'ı hazırlayan cuntacı gruplar toplanıyor. Bunların mahkemeye gelmeden evvel işte sıkı yönetim komutanlıklarında sorgulanmaları söz konusu. Mütakiben sıkı yönetim mahkemelerinde sonra dava açılacak. Ama çok enteresan, hani bu sıkı yönetim mahkemeleri de bir darbe ürünü olduğu için 9 Mart darbecileri darbe yaptıkları için değil, işte anayasal düzeni değiştirmek, yok komünizm propagandası yapmak vesaire gibi veya işte bu terör örgütleri için anayasal düzeni cebir şiddetle değiştirmek gibi sebeplerle davalar açılıyor. Dolayısıyla aslında 9 Mart darbesi maalesef yargılanmıyor, yargılanamıyor. Çünkü 9 Mart darbesini vesile addederek bundan kurtulmak için bir başka darbe yapılmış. Bu yüzden de Türkiye bir darbe teşebbüsüyle daha yüzleşmekten uzaklaşıyor. Bu Talat Aydemir darbe teşebbüsünde beklendiği ölçüde bir yüzleşme, özellikle Talat Aydemir'i dışarıdan destekleyen sivil, bürokrat, gazeteciler, siyasetçiler sınıfı nasıl dava konusu olmayıp sadece fiilen darbeye katılan askerler yargılandıysa, burada da bu geniş çerçeve ne yazık ki darbe mantığıyla, bu darbenin arkasındaki mantıkla yüzleşmeden başka bir yöne doğru evriliyor. Çünkü bu yargılamayı da başka bir darbeci grup yapıyor. Devam edeceğiz efendim. 12 Mart meselesi önemli bir mesele siyasi tarihimiz açısından. 12 Mart'ı, 9 Mart'ı, sonrasındaki, öncesindeki gelişmeleri tartışmaya devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.